Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız bugün. Bu hafta epeyce şeyler oldu. Biraz onlar üzerinde duracağız. Biraz dağınık gibi durmakla birlikte aslında iç içe geçmiş konular. Öncelikle Özgür Özel'in Bahçeli ile görüşmesi var. Ve parti içerisinde Erdoğan'la görüşmesini eleştirenler var. Bazı gazetecileri kabul etmiş olmasını eleştiriler var. Güya AK Parti onu diğerlerine karşı öne çıkartıyor. CHP'yi bölecekmiş gibi değerlendirmeler de oldu. Ve o Bahçeli ile görüştü. Bahçeli daha sonra gidip Erdoğan'la görüştü. Ve bütün bunlar ilginç bazı olayların peşi sıra gelmiş oldu. Bahçeli görüşmesi öncesi Özgür Özel Deniz Gezmişler'in mezarı başındaydı. Adeta mezarı başından randevu talep etti ve hemen randevu verildi ve ziyaret ertesi gün gerçekleşti. Bu da ilginç. Aynı zamanda da Ayşe Ateş'le görüştü. Sinan Ateş'in eşi bu görüşmeden sonraya denk geldi. Bunlar enteresan. Bahçeli ile Erdoğan görüşmesi de tam da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Müdür Yardımcılarının, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcılarının açığa alınmasının arkasından geldi. O görüşmenin arkasında da Erdoğan ilginç bir açıklama yaptı. Ülkenin selamet açısından dar kadroculuğa ihtiyaç yok, gerek yok hem yargıda hem emniyette hem devlet bürokrasisinde diyerek sanki MHP örgütlenmesine itiraz ediyormuş gibi bir tutum takındı. Ve en önemli başka gelişme de Yargıtay kilitlenmiş olan Yargıtay Başkanlığı'nda sonuç açıldı. Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı geri çekildi ve mevcut başkan yeniden seçilecek pazartesi günü. Seçim yapılacak. Ben böyle genel bir girişten sonra, çünkü bu parçalar arasında birleştirip öyle gitmek gerekir diye bunları birden sıraladım. Değerlendirelim buradan.
Şimdi önce bugün Anneler Günü. Yani bu program yayınlandığı gün Anneler Günü. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. İkincisi güneş patlaması, hava durumu vesaire nedeniyle bu internet bize çok imkan vermeyebilir. O konuda izleyicilerden özür dileyelim peşinen. Üçüncüsü, biz normal şartlarda bugün Erdoğan'ın Washington gezisi, Beyaz Saray ziyareti vesaire, orada olup biten işte falanca olay ne manaya geliyor? Bunları artı Sinan Ateş iddianamesinin, Sinan Ateş davasının gidişatı üzerinden neler olacak olduğunu filan değerlendirecek idik. Birincisi olmadı. İkincisi de ölü doğum oldu yani.
Evet.
Ölü doğum oldu ama yani öyle bir tuhaf doğum oldu ki Sinan Ateş davasındaki hadise yani arkada bir gebelik hala duruyor yani.
Her an yeni ek bir iddianame gündeme gelebilir ya da mahkemenin sürecinde başka şekiller devreye girebilir. Yeni deliller, yeni tanıklıklar ile başka bir boyuta geçebilir. Zaten 1 Temmuz'a bırakılmış olması başlangıç tarihinin de enteresan.
Hayır, bir de böyle 17 kişi galiba ayrıldı falan. İsim verim ya, bir 17 ayrılmış kişi zikredilmesi falan iddianamede orada bir gebeliğin sürüyor olduğunu gösteriyor. Benim açımdan bu iki hadisenin tam da bu tarihlere denk geliyor olmasını önemsediğimi daha önce söylemiştim. Bu iki hadisenin birden böyle belirsiz birer tarihe ve belirsiz birer muhtevaya ertelenmiş olması, bir şeylere karar verilmemiş olduğu, bazı hükümlerin verilmemiş olduğu, bir şeyin bekleniyor olduğu intiba bırakıyor bende. O bir şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey bekleniyor. Uluslararası planda bir şey bekleniyor. O beklenen şeye göre de Türkiye pozisyon alacak gibi görünüyor bana. Önce bir
Evet, henüz devletin katmanlarında, devleti oluşturan bileşenlerin içerisinde bir kararlılık olduğunu, hangi yönde adım atacaklarına dair bir karar verilmediğine dair bir işaret de olarak da görebiliriz bu davayı.
yani bu tarihe işaret etmiştim yani daha önce, şimdi hani ne oldu diye akla gelebilir. Bu Amerika gezisinin belirsiz bir şekilde gürültüye getirilmesi, akabinde de işte bu Sinan Ateş iddianamesinin böyle çıkması, ikisi bir arada zaten ben de geçen hafta daha bir şeylere karar verilememiş olduğunu gösteriyor. Yani bir karar noktasındayız. Bunu düşünüyordum o iddiaları dile getirirken ve bu karar noktası ertelendi. Yani hala karar noktasındayız. Karar verilmedi. Karar
Verilmedi.
ertelendi gibi görünüyor.
Aslında bunu biraz da böyle soğuk savaş zihniyetinden hala Türkiye uzaklaşmadı diye de okuyabiliriz. Çünkü orada fail bulunmaz. Soğuk savaş zihniyetinin hakim olduğu devlet anlayışında, yönetiminde fail saklanır bulunmaz. Ama fail ortaya çıkartılırsa ve failin etrafındaki ağlar ortaya çıkartılırsa bu zihniyete ara verilmiş ya da mola verilmiş diye de anlayabiliriz. Burada galiba bir kararsızlık var. O açığa çıkartalım mı, çıkartmayalım mı, böyle mi gitsin falan diye doğal olarak başka pek çok etken de bunu belirleyecek.
Yani güzel özetledin ama ben şöyle söyleyeyim. Yani açığa çıkartalım mı çıkartmayalım mı, kimi sanık sandalyesine oturtacağız. Şimdi buna bir karar verilmesi gerekiyor. Yani bu sanık sandalyesine oturtulacak olan maşalar mı olacak, azmettiriciler mi olacak? Büyük ölçekli bir dava mı görülecek, küçük ölçekli işte davanın görülmeyeceği kararı mı verilmiş olacak yani? Bu konuda bu sadece hani Türkiye'deki iç hesaplaşma anlamında söylemiyorum. Daha genel olarak Türkiye atıyorum yani işte Batı İttifakı dene gelen şeyle Rusya arasında bir tercih yapmak veya işte neyse başka bir şeyler arasında bir tercih yapmak gibi bir sıkışıklığın içinde görünüyor. Çok şematize edersek yani bir takım kararların verilmesi gerekiyor. Bu kararlar şöyle veya böyle verilecek ama bu ertelendiği gibi görünüyor. Bu hafta bunun işaretlerini alacaktık, alamadık. Ama bu kararın verildiği manasına gelmiyor. Kararın verilmediği ve ertelendiği manasına geliyor yani. Ana hatlar itibariyle söylemeye çalıştığım şey bu. Şimdi Türkiye'deki bu iç trafikte aslında burada yeni bir oyuncunun sahneye girdiğine şahit oluyoruz. Böyle söyleyebilirim diye düşünüyorum. Özgür Özel kendisini ve partisini yeni bir oyuncu olarak sahneye soktu. Yani bu evet normal şartlarda 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına göre beklendik bir şeydi ama bu yani o beklenebilir bir şeydi ama bu tür beklenebilir şeyler daha önce gerçekleşmiyordu. Yani Kılıçdaroğlu bu oyunu Özgür Özel'in oynadığı gibi oynamıyordu yani.
Oynamıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Özgür Özel genel başkan seçildiğinde bir moderatördü. Şimdi bir oyuncu olmaya başladı diyebiliriz herhalde.
Evet. Bu yani sadece seçim sonuçlarıyla açıklanabilir bir şey değil. Buna işaret etmeye çalışıyorum. Özgür Özel'in daha genel başkan adayı olduğu andan itibaren bir şeyleri, bir takım taşları kendine uygun şekilde dizmeye başladığını düşünüyorum. Ve bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İyi bir oyuncudur, kötü bir oyuncudur. Yakında sahadan alınacaktır. Onları bilmem. Şu anda ama ana hatları itibariyle oyunda bir oyuncu yani. Özgür Özel. Şimdi buradan hani bir sonraki seçim eğer olacak olursa o seçimde Özgür Özel CHP'nin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olma hayali kuruyor ve olacak falan olsun mu olmasın mı tartışmalarını abesle iştigal görüyorum. Çünkü geçtiğimiz seçimde de aslında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı son ana kadar Kılıçdaroğlu kendisini dayatana kadar belli değildi. Değil mi yani? Sonuçta bu
Başka
sefer
başka arayışlar vardı en azından. Kamuoyunun gündemine taşınan, hatta Meral Akşener'in de gündeme getirmeye çalıştığı gibi başka adaylar da vardı.
De öyle olacak. Birileri yine çıkmış diyor ki kardeşim kim olacak? Bu tartışmalar geçen sefer çok yıprattı muhalefeti. Bu sefer peşinen söyleyin. Ya öyle şey olmaz. Ya bu tür lafları ediyor olan insanların akıllarına hakikaten çok imreniyorum ya. Ya bu tür akıllar bende de olsa ne güzel olacak yani. Ya böyle bir şey mümkün değil. Ya şu anda Türkiye'nin tarihi belirsiz bir seçimde üstelik de hangi şartlarda yapılacağı da belirsiz bir seçimde muhalefetin adayının kim olacağını tayin etme lüksü yok. Yani böyle bir şey olamaz siyaseten. İmkansız bir şey bu. Dolayısıyla da
Siyasetin normal akışında bile böyle çok varken daha ilan edilmez oyuncular.
edilemez ya.
Bilemezsin.
Herkes kendisine edilmesini ister de ilan edilmesini ister de edilemez yani.
Yani işte mesela Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı tarih belli ama oyuncuların kim olacağı ilan edilmiyor. Maçtan kısa bir süre önce söyleniyor bu.
Evet yani sakatlık olur, ceza olur, rakip takıma göre işte bir belirleme olur vesaire falan. Şimdi meseleyi getirip işte Cumhurbaşkanı adayı kim olacak'a getirmek zaten abesle iştigal. Ortada bir siyaset uzun süredir görmediğimiz türden bir siyaset oyunu görüyoruz yani. bunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Yani Özgür Özel'in, bunu Özgür Özel'in şahsına, şahsi becerilerine falan atfetmek gibi bir derdim yok. Böyle bir şey için erken. Ama konjonktür doğru denk geldi. Seçim sonuçları Özgür Özel'in elini güçlendirdi. O da bunu, yani toplum Özgür Özel'e bir alan açmış oldu. O da bu alanı kullanıyor. Tam tersi olabilirdi yani. Burada işte İmamoğlu'nun karşısında ezilebilirdi. Ama İmamoğlu'nun karşısındaki güçlerin de bir desteğiyle kendisini bir oyuncu olarak konumladı ve biz 10 gündür Türkiye Cumhuriyeti olarak Özgür Özel konuşuyoruz yani.
Adeta gündemi tayin eder bir konuma taşımış oldu. Söylediği her söz tartışılıyor. Onun üzerine adım atılıyor bir de. Sadece tartışılmıyordu.
Evet, hamleleri belirliyor işte. Senin özetlediğin gibi işte orada Bahçeli görüşmesi, Bahçeli'nin tutumu, arkasından Bahçeli'nin Erdoğan'la görüşmesi besbelli ki bununla alakalı bir şey falan. Yani belli konuları sıcak tutuyor, belli konuları soğutuyor vesaire. Ama son tahlilde oyunun seyrini belirliyor, etkiliyor. Tekrar söyleyeyim, buradan bir Özgür Özel güzellemesi yapmak falan derdi değilim.
Tabii
Şahsen
kötülemesi yapmak derdinde de değiliz şu aşamada.
değil mi? Evet. Yani şahsen kendisiyle ilgili böyle çok olumlu bir kanaatim de yok. Ama bir oyun, sahada bir oyun var artık yani. Yani bundan önceki tablo böyle değildi. Çok uzun süre tablo böyle değildi yani. Erdoğan konuşuyordu. Erdoğan'a göre herkes pozisyon alıyordu. Şimdi Erdoğan'ın defansif bir takım şeyleri var, çıkışları var. Onun dışında yani aslında hani senin ifade ettiğin gibi yani dar kadroculuk olmasın vesaire falan falan. Yani sanki dar kadroculuğu ben yapmışım da şimdi çıkmış bana ama yapmayın canım diyor gibi böyle absürt absürt çıkışları var. Çok dağınık bir iktidar bloku var yani. Ve buna karşılık kendisine güveniyor olan, kendisine güveni görünüyor olan ve bu kendisine güveni de ölçülü olan yani haddini de şaşırmayan bir oyuncu olarak Özgür Özel temayüz etti. Nereye kadar götürecek, ne kadar götürecek bilmiyorum ama hani bir mukayese itibariyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu Baykal'ın yerine geldiğinde bu cevvaliyeti, bu idraki sergileyememişti yani. O zaman onun elinde de şimdi Özgür Özel'inki kadar ciddi bir imkan vardı ama bunu sergileyememişti. Böyle abuk sabuk parti içi kelle alıp kelle vermekler, koltuk vermeklerle geçirmişti bu dönemi. Özgür Özel de yapmıştır muhtemelen ama bunu konuşmuyoruz yani. Özgür Özel'in orada burada yaptığı çıkışları vesaireleri konuşuyoruz. Tekrar söyleyeyim yani bu tabii ki Özgür Özel'in kendi başına becerebileceği bir şey değildi. 31 Mart'ta toplumun gösterdiği reaksiyon bunun zeminini oluşturdu ama bu zemin kullanılamayabilirdi. Uzun süredir de bu tür zeminler kullanılamıyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu sefer bir siyaset görüyoruz. Bu anlamda CHP tabanı, CHP'ye oy vermeye alışmış olan insanlar vesaireler de dönüşeceklerdir. Dönüşüyorlar da. Yani oradan buradan birileri işte bay şu gazeteciyle görüşülür mü, bay şununla temas edilir mi filan gibi böyle
Cübbeli
turist.
ziyaret etmiş mesela. O Cübbeli'yi ziyaret etmiş hapishanedeyken bir iki defa galiba. Onu eleştiriyorlar. Bülent Arınç'ın işte bir yakınının cenazesinde işte cenazeye gelen bir mahkumun elleri açılmamış kelepçeden ona itiraz edip açtırılmasını sağlamış. Ve dolayısıyla Bülent Arınç'ın kahramanı olmuş. Bunlar eleştiriliyor. Halbuki bunlar niye eleştiriliyor ki? Yani orada ilişkiler değil, yapıp ettikleri siyaseti eleştirilmeli.
Evet ya yani sonuçta benim bunların eleştirilmesinde ya bunlar niye eleştiriliyor? Bunlar eleştirenler, her şeyi eleştirenler. Yani dünyayı siyah beyaz okuyanlar. Benim orada bir derdim yok. Bu eleştiriler yankı bulmuyor.
Evet.
Yani asıl önemli olan şey bu yani. Asıl önemli olan gösterge yani bu eleştiriler biz ancak yankılanmaya başladığı zaman bir şeyler duyarız yani. Toplumun geniş kesimleri bunlar haberdar olur. Yankılanmıyorsa zaten duyması gereken duyuyordu. Duyması gerekenler buradan yani senin sözünü ettiğin o Bülent Arınç'ın akrabasının hikayesi vesaire filan aslında CHP'ye oy vermemiş ve vermeyecek olan birilerinin ya bir dakika Özgür Özel'e de verilebilirmiş noktasına gelmesine sebep olabilir filan. Yani dolayısıyla bu Özgür Özel'in lehine olan şeyler bunlar, bu tartışmalar yani.
Tabii.
Bu tartışmaları dile getirenlerin aleyhine olan şeyler ve bu dönüşüm önemli sonuçlar doğurabilir. Ama şimdi karşıda da işte Erdoğan diye birisi var ve böyle her sıkıntıya düştüğünde uzun süre gerisinde kalıp etrafı bir kurşun askerleriyle ya da işte mayın eşekleriyle kontrol edip ondan sonra sahaya çıkan bir Erdoğan var. Dolayısıyla şimdiki beceriksizliği, basiretsizliği, suskunluğu vesaire falan çok da anlam taşımıyor olabilir. Geçen gün ettiği bir laf var. Yani işte bu yumuşamayı yeni anayasa yapmak için değerlendirmek falan gibi bir laf etmiş. Yani dilinin altındaki baklayı çıkartmış. Bu hadise üzerinde biraz konuşalım istiyor isen. Yani bir yeni anayasa lafı ortada dolanıp duruyor. Ben geçenlerde laf arasında söylemiştim bu programların birinde. Ben bu parlamentonun bir anayasa yapabileceğini, kapsamlı bir anayasa değişikliği yapabileceğini ihtimal vermiyorum. Yani böyle çok makyaj bir kişi şey yapılabilir. Onun dışında
Bu
kapsamlı.
bile yapılamaz. Yani ben bu aritmatiğin buna izin vereceğini zannetmiyorum. CHP'nin herhangi bir anayasa değişikliğine evet diyebilmesi için kendi seçmenine ikna edici bir şey alması lazım. Değişiklikte onların hoşuna gidecek bir şey alması lazım. Yani bu mesela Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkilerinin bir kısmını meclise aktarması şeklinde olabilir. Mesela işte bir siyasi partinin genel başkanı olmaktan vazgeçebilir. Yani bu anayasal yasak olarak koyulabilir. Bu mesela o zaman CHP böyle bir anayasa değişikliğine evet der. Onun dışında evet diyeceği herhangi bir değişiklik seçmeni tarafından çok da kabul edileceğini zannetmiyorum. O yüzden de CHP böyle bir şeye girmez.
Ben yani tam işte senin dediğin yani bu iki maddeyi getirmek yani tamam Cumhurbaşkanı'nın partili olmasını önleyeceğiz. Buna karşılık da %40'la Cumhurbaşkanı seçilmesine he diyeceksiniz gibi bir şey yapılabilir. Makyaj derken aslında zaten konuşulur olanlar da bunlar benim anladığım. Ankara'da konuşulur olanlar da bunlar yani. Önce böyle kapsamlı bir anayasa değişikliği veya bir anayasa yapmasının niye imkansız olduğu konusunda kanaatimi söyleyeyim de bu kanaate nereden vardığımı çok net olarak anlatamayacağım. Çünkü sezgi yani bu. Şöyle bir şey, şöyle bir misalle anlatayım. Demin sen Fenerbahçe Galatasaray maçından söz ettin. Şimdi 2003'te 100. yılında Beşiktaş şampiyon olduktan sonraki sezona 2003 4 sezonunda böyle fırtına gibi başlamıştı ve ciddi de arayı açmıştı. 11 puan açmıştı. Rize'deki Fenerbahçe maçı da böyle tuhaf bir karar alındı. Kural ihlali nedeniyle maç tekrarına karar verildi. Yani maç eksiğiyle 11 puan fark vardı Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında. İkinci yarı başladı. Beşiktaş ilk maçta kendi sahasında Samsun karşısında 5 kırmızı kart gördü. Hala ciddi miktarda puan farkı var ve oyun kalitesi itibariyle, kadrosunun oturmuşluğu itibariyle vesaire Beşiktaş hala avantajlı güya ama o tarihlerde ben etrafımdakilere bile konuşurken Beşiktaş bu şampiyonluğu kaybedeceğini söylemiştim. Nitekim de sezonu üçüncü bitirdi yani. Orada temel mesele şu yani. Aziz Yıldırım vardı. Aziz Yıldırım'ın bir anlamda son şansıydı. Beşiktaş'ın önünü kesemezse eğer Fenerbahçe'nin şimdi düştüğü duruma 20 yıl önce düşecekti Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım Ali Koç'tan farklı birisi. İşte federasyon, mederasyon vesaire filan bir şeyler bambaşka oyunlar oynandı ve Beşiktaş yönetiminin asıl önemlisi Beşiktaş teknik yönetiminin ne oluyoruz ya durumuna düştüğünü böyle yani biz her şeyi yapıyoruz, doğru yapıyoruz ama yani bizim aleyhimize bir şeyler oluyor ve ne oluyor anlayamamış. Gözüne far tutulmuş tavşan pozisyonda olduğunu hissetmiştim. Ve nitekim o tahminim gerçekleşti. Bu sezon böyle Fenerbahçe'nin uçup kaçtığı dönemlerde bile böyle ana hatları itibariyle İsmail Kartal'ın ruh durumuna, Ali Koç'un ruh durumuna vesaire falan bakarak ben Fenerbahçeli dostlarıma da Galatasaraylı dostlarıma da Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olamayacağını düşündüğümü söylemiştim. Ve henüz netleşmedi ama büyük ihtimalle olamayacak yani. Daha trajik olan olacak. 19 Mayıs günü büyük ihtimalle yani federasyon daha programı belirlemedi ama büyük ihtimalle 19 Mayıs günü yani 19.05 tarihinde 1905 şey göndermeli bir tarihte Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe karşısında şampiyonluk ilan edecek. Ya yani bir Fenerbahçeli için bundan daha trajik bir şey tasavvur edemiyorum yani. Ve bu böyle en hararetli ümitlerin beslendiği sezonda gerçekleşecek. Şimdi ben Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağına nasıl hükmettiysem bu parlamentonun anayasa yapamayacak konuda da öyle hükmediyorum. Yani bunun şartları yok. Şeye baktığın zaman mevcut oyunculara ve bu oyuncuların enerjilerine baktığın zaman bunun şartları yok yani. Dolayısıyla da Özgür Özel TUFA'ya gelse bile, Özgür Özel bir şekilde dolandırılsa, Erdoğan onu işte bir kapalı toplantıda tırnak içinde kandırsa bile filan, sonuçta bu parlamentoda yani öyle işler öyle gelişir ki AKP'liler oy vermez yani o anayasa değişikliğine. Şeye benzer bu. 1 Mart tezkeresine döner yani olay. Dolayısıyla da bu parlamentonun anayasa değiştirebileceğine ihtimal vermiyorum.
Şunu da
Gelelim.
ilave edelim oraya ikinci olarak. Enerji CHP'nin yanında ama CHP parlamentoda azınlıkta, AK Parti çoğunlukta. AK Parti'nin herhangi bir önerisi toplum nezdinde destek görmez CHP'nin önerisi kadar. O yüzden de olmaz. Yani güçler dengesi itibariyle baktığımızda toplumsal dinamizm enerji CHP'nin yanında ama parlamentodaki çoğunluk AK Parti'nin yanında.
Evet, şimdi tablo şöyle bir şey. Diyelim ki CHP'ye şu havucu, HDP'ye bu havucu, yani şimdi ne oldu şimdi? DEM Parti'ye şu havucu verdi filan. 400 milletvekilini topladığını düşündüğü anda bir anayasa değişikliği için işte orada iddia ediyorum ki bu sefer AKP'li, MHP'li vekiller oy vermeyecek. Duruma gelinir. Yani iş bu kadar plastik hale getirildiği zaman bu iş kotarlamaz diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Ben tahminimi söylüyorum yani. Ama benim tahminim bu parlamentonun kapsamlı bir anayasa değişikliği yapamayacağı, yapmaya teşebbüs bile edilemeyeceği, yapılırsa yanılmış olacağım. Ama kendi hesabıma bu tahminimden hiç şüphem olmadığı için de zaten böyle bir anayasa değişikliği olmayacak. Olmadığı durumda Türkiye nasıl olacak? Türkiye nasıl, hangi yoldan gidecek diye kafa yoruyorum yani. Yanılmışsam Kılıçdaroğlu aday olmayacak diye düşünüyordum. Aday olduğu zaman nasıl, şimdi ne olur diye düşünmeye başlamışsam, olursa da o zaman da şimdi ne olur diye düşünmeye başlarım. Ama şimdilik anayasa değişikliği olmayacak diye düşünüyorum. Bir istisnası var. Senin de ısrarlı bir biçimde çok iştiyakla dile getirdiğin bu partili cumhurbaşkanlığı mevzu. Yani cumhurbaşkanının parti genel başkanı olmasını engelleyecek bir şey karşılığında %40 gibi bir şey yapılabilir. Bu 400 oyla gerçekleştirilebilir. Kamuoyuna da kazıklanabilir yani. Satılabilir. Ama bu değişiklik bile eğer 360 ile 400 arasında kalacak olur. Referanduma giderse referandumda tokat yer.
Yalnız %50'den %40'a inmeyi kim öneriyor ise o seçimi baştan kaybetmiş demektir zaten.
İşte o yüzden zaten bu böyle bir şey referanduma giderse Erdoğan bu değişikliği de geçiremez yani.
Geçmez artık.
Tahmin ediyorum. Kaldı ki şimdi asıl derdim benim bunlar değil. Asıl derdim şu. Ne bekliyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının önüne geçildi diye. Yani anayasa değişikliği yapıldı. 400 milletvekili evet dedi veya referanduma gidildi. Ben yanıldım. Kamuoyu da tamam kabul dedi. Ve Erdoğan AK Parti, AKP genel başkanı olamıyor artık. Parti kongre yaptı. Genel başkan seçildi. Ne bekliyorsunuz? Yani bundan ne murad ediyorsunuz ben anlamıyorum yani.
AK Parti kendi içerisinden yeni bir lider çıkartır. Orada bir dinamizm, bir harekete geçebilir.
Çıkartabilir mi ya, hiç öyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi biz bunun benzerlerini yaşadık değil mi? Yani Özal köşke çıktı. Elini partiye soktu. Anavatanın içinden çıkartmadı. Kendi istediğini başbakan yaptı. O başbakan tarihte ilk ve son defa kongre kaybetti. Özal'ın kendisinin değil karısının desteklediği Mesut Yılmaz genel başkan oldu ve Özal'a baş kaldırdı. Özal
Bir kongre kaybeden daha var. Davutoğlu. Başbakan geldi.
evet, ilk ve son tek değildi. İlkti yani.
Evet.
Sonra Davutoğlu iyi düzelttin yani. Onun benzerini bilahare Süleyman Demirel'de yaşadık. Köşke çıktı. Partiyi dizayn etmeye çalıştı. Beceremedi. Sonra Tansu Çiller'le itiştiler. Sonra bizi de kullanarak, şahsen kullanarak Şemsiye Partisi'ni kurdurdu. Partiyi böldü filan falan. Hep elini partinin içine tuttu ama yani işte orada Tansu Çiller kendi iktidarını ilan etti değil mi? Yani şimdi bunlar oldu. Buna benzer bir şey mi bekliyorsunuz?
Bir dinamizm, bir şey olur, bir parçalanma olur AK Parti'de. Yani AK Parti'den bir şey çıkmaz ama kendi içerisinde belki bir iki yarıştan sonra ilçeler tek başına bir kongreye girebilirlerse bir ihtimal, yani olacaktır demiyorum, bir ihtimal var.
Yok. olamaz yani. İki sebeple olamaz. Bunların bir tanesi o dönemde ana vatanda doğru yolda o dönemlerde iyi kötü partiydiler. AKP parti değil. Çok uzun süredir parti değil yani. AKP tamamı atanmış, kendi içinde herhangi bir tırnak içinde hizbi barındırmayan bir tuhaf teşkilat, dernek yani. Tamam mı? İkincisi,
yani,
daha önemlisi.
MHP'nin bir başka türü yani. MHP'nin bir başka türü.
Evet. MHP'den de daha vahim çünkü MHP'de iyi kötü bütün bu hal zaten başından itibaren hep böyleydi ve bir ideolojisi
var.
İdeoloji etrafında tırnak içinde en azından lafzen bir ideoloji etrafında yani bir omurgası var yani. İdeolojik bir omurgası var ve hep çok küçük. Yani en büyüdüğü zaman %20 olmuş. %16 olmuş yani. %20 olmadı değil mi hiç?
Evet,
en
olmadı.
büyüdüğü zaman %16 olmuş. Bir şey yani. Kitleselleşmemiş yani. Dolayısıyla orada tutuyor olan model burada yok. İlaveten asıl tayin edici olan fark şu. O Mesut Yılmaz ve o Tansu Çiller yürütmenin başıydılar. Ellerinde yürütme gücü vardı. Yani sonuçta köşkte oturan ve işte kişisel ilişkileriyle partinin içinde aktif olmaya çalışan Özal ve Demirel şunu yaşamışlardı. O kişisel ilişkileri eğer sadakat hala devam ediyor ise, yani İsmet Sezgin'in Demirel'e sadakati devam ediyor ise İsmet Sezgin partide imha edilebiliyordu. Veya düne kadar Demirel'in yanında olan bu sefer artık dağıtım gücü Tansuçiller'in elinde olduğu için Tansuçiller'in yanına geçiyor. Şimdi tablo öyle değil ki. Şimdi yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olduğu durumda partili olmamasının herhangi bir ferahlatıcı, sağaltıcı sonuç doğurması benim açımdan mümkün değil yani. Ama bu satılabilir mi şimdi muhalefete ve kamuoyuna ben çok ihtimal vermiyorum ama bunu deneyecek gibi görünüyor Erdoğan. Bunun karşılığında da %40'ı almaya çalışacak gibi görünüyor. Benim Ankara'dan aldığım şeyler bunlar yani. Bana çok olabilirmiş gibi görünmüyor.
Bana da pek olabilir gibi gözükmüyormuş. %50'nin altına indirmeye teşebbüs ettiğin an zaten ilan ediyorsun toplumda artık %50'yi temsil etmediğini.
Bu %40 tartışması zaten olayı iyice saçmalaştırıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın elinde bu kadar yetkinin olmasını meşrulaştıran şey onun %50 artı bir oy alabiliyor olmasıydı. Yani toplumun yarısından fazlasının desteğine sahip olduğu için elinde bu kadar güç olması kabul edilebilir bir şey haline gelmişti. Bence yine kabul edilemez de ama kabul ettirilebilir bir şey haline gelmişti. Şimdi %40'la bu yetkilere sahip olmayı sürdürmek manasız. İşte senin de işaret ettiğin gibi bazı yetkilerini parlamentoya devretmek falan gibi şeyler makul değil. İki sebeple makul değil. Yani o devrettiği parlamentoyu kontrol etme gücü hala yürütmenin başı olarak elinde olacak. Yani Erdoğan. Başka konjonktürde bu belki olabilir de Erdoğan varken olmaz yani. İkincisi Erdoğan herhangi bir şekilde bir takım yetkilerinden vazgeçebilecek bir adam olduğunu düşünmüyorum yani Erdoğan. Dolayısıyla sonuna kadar bunu zorlayacaktır ve buradan da bir şey çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum.
%40'ı eğer düşünüyorsa zaten o zaman parlamenter sisteme geri dönüş olsun. Hiç olmazsa orada birinci parti çıktığında koalisyonla yine başbakan olarak sürdürebilir iktidardı.
Yani evet öyle bir değişikliğe razı gelirse geleceği tahmin etmem. Yani bu kadar uğraşıp dinlenip biriktirmiş olduğu bu gücü elinden, bu gücün herhangi bir kırıntısını elinden kaçırmaya razı gelecek bir adam değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla direnecek. Dolayısıyla da bu işi beceremeyecek yani. Şimdi birileri de deniyor ki işte zaten Erdoğan aslında bu işi artık sürdüremeyeceğini gördü. Başını gözünü yarmadan yavaşça geri çekilmenin manevralarını araştırıyor. Bu manaya geliyor. Ben bunlara katılmıyorum. Yani evet böyle olabilir mi? Olabilir. Bir ihtimal bilmiyorum yani ama benim zannıma göre Erdoğan'ın böyle bir planı olduğunu düşünmüyorum. Birileri de diyor ki ama uluslararası konjonktür buna izin vermiyor artık. Yani Erdoğan'a bir seçim tercih noktasına getirdiler. Dolayısıyla da o yüzden zaten çok da gönüllü olmasa da böyle bir şey yapmak zorunda kalacak. İşte bu Rusya Batı gerilimi artı işte ekonomide Batı kaynaklarına ihtiyaç duyulması vesaire gibi gerekçelerle Yani evet, Erdoğan'ın üzerinde böyle bir baskı olduğuna itirazım yok, ama bu baskıya her türlü şey deneyerek kendi istediği gibi bir cevap vermeye çalışacaktır. Ve bu da eğer mevcut siyasi aktörler çok saçmalamazlarsa Erdoğan elinde patlayacaktır diye düşünüyorum yani. Ama o olabilir mi? Yani bütün mevcut siyasi aktörleri bir biçimde paralize edebilir mi? Şimdiye kadar yaptı. Bu sefer de yapabilir. Yani bilmiyorum. Ama buradan şeye geleyim istiyorsan, ekonomiye, yani bu dış kaynak ihtiyacı vesaire falan, çok sana şaşırtıcı gelebilir. Ben ekonomide dibi gördüğümüzü düşünüyorum. Yani buradan sonrasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Merkez Bankası enflasyon tahminini yukarı doğru revize etti. Daha doğrusu maksimum tahmini değiştirmedi de minimum tahmini değiştirince ortalama tahmin yukarı doğru çıkmış oldu. Ben enflasyonun tahmin edilenden daha kısa süre içinde daha ciddi hızla düşeceğini düşünüyorum. Yani neye yaslanarak bunu söylüyorsun diyenlere, böyle hani yine elimde somut bir şey yok, sezgilerimle konuşuyorum. Ama yine ille bir somut bir şey istenecek olursa şöyle söyleyeyim yani. Ben yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl boyunca Türkiye tüketici fiyatlarının üretici fiyatlarından daha yavaş arttığı bir periyot yaşadık Türkiye'de. Ve o zamanlar bunlara işaret etmiştim. Bunun kriz alameti olduğunu düşündüğümü söylemişim yani. Şimdi biz mevcut enflasyonu işte böyle faiz sebep enflasyon sonuç safsatasının ürünü olarak okuyoruz. Orada faiz konusundaki kararların enflasyonun patlamasına etki etmediğini söylemeyeceğim. Ama meselenin sadece ondan ibaret olmadığını düşünüyorum. Aslında meselenin zaten sıkışmış bir gazı orada patlatan fünye olduğunu düşünüyorum o kararın. Yoksa zaten gaz sıkışmıştı, bir yerde patlayacaktı. Birçok bileşeni var yani. Bizim şu anda yaşıyor olduğumuz enflasyonun birçok bileşeni var. Birisi sonuçta pandemide birikmiş olan bir şeyler vardı. Ertelenmiş olan bir şeyler vardı. İkincisi bu emtia fiyatlarında bilhassa pandemi şartları artı Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden emtia fiyatlarında ortaya çıkan artış var. Üstüne bizim depremimiz de geldi yani. Onun da yarattığı bir sıkıntı var.
Arkasından da Gazze saldırısı geldi İsrail'in, o da var.
Yani hani o Gazze saldırısı geldi, bizim enflasyonumuz zaten patlamış idi de yani. Ama öncesinde asıl sıkışıklığı yaratan faktörlerden bir tanesinin de bu tüketici fiyatları üretici fiyatlar arasındaki anormallik, uzun süre sürmüş olması olduğunu iddia ediyorum. Şu anlamda. Şimdi tüketici fiyatları eğer üretici fiyatlarından daha yavaş artıyor ise bu hizmet sektöründen imalat sektörüne kaynak transferi, doğru tabirle bilmiyorum. Yani hizmet sektörünün sıkıştırılmış olduğu manasına gelir. Hizmet sektörünün gelirlerini sıkıştırılmış olduğu manasına gelir. Şimdi Türkiye'nin ekonomisini taşıyan ana şey hizmet sektörü. Burada bir sıkışıklık vardı.
Evet.
Buna reaksiyon gösteremedi çünkü bir de pandemi geldi üstüne. Ama ilk bulduğu fırsatta dövizdeki bir oynamayla birlikte bugün bizim enflasyonumuzun önemli bir bölümü hizmet sektöründe. İmalatta değil yani. Yani işte restoranda yediğin yemekte, Starbucks'ta içtiğin kahvede vesaire yani. Zaten de bu yüzden hani fırsatçılık vesaire filan geyikleri dönüyor ortada. Evet, ortada fırsatçılık var mı? Var. Ama bu fırsatçılığın bir dayanağı var yani. Ben her berbere gittiğimde 50 kağıt bindiriyor adam bana. Her su aldığında 10 lira bindiriyor. Çünkü evet, uzun süre bu sektörün gelirlerinde bir daralma oldu. Bugün şimdi bu patlıyor. Böyle bakınca iş normalleşiyor aslında. Bir açıdan bakarsan normalleşiyor. Ve bu normalleşti daha doğrusu yani. 3-4 yıllık kayıpları telafi etti hizmet sektörü diye bakıyorum. Burada sıkıntı şu. Hizmet sektörünün, bunu tamamen zannen konuşuyorum yani, imalat sektörünü vergilendirmekten, imalat ve inşaat sektörünü vergilendirmekten daha zor hizmet sektörünü vergilendirmek. Dolayısıyla bu devlet gelirlerinde, kamu gelirlerinde bir, yani hizmet sektöründeki gelir artışının yarattığı büyüme ile orantısız bir şekilde daha düşük bir kamu geliri, vergi geliri ortaya çıkma ihtimali var. Ekonomideki benim şu anda hissettiğim hızlı iyileşme şu sebeple olacak diye düşünüyorum. Bir, iş normalleşti. Hizmet sektörü kendi payını aldı yani. İkincisi, ya buradan sonrası artık lüks yani. İkincisi, burada kamu gelirlerini arttırmak için Mehmet Şimşek ve ekibinin şeye saldıracağını düşünüyorum. Varlıklılara saldıracağını düşünüyorum. Bunun da işaretleri görünüyor. Yani bir dizi yeni vergi çıkacak ve bu vergi varlıklılara, ücretlere değil, varlıklara yönelik olacak diye düşünüyorum. Bu doğrudan böyle hani çok yapısal bir vergi reformu vesaire falan olmayabilir ama bir biçimde varlıklar vergilendirilecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla da ekonomideki gelir
Şimdi
dağılımının
Erdoğan bu zenginlere bir IBAN numarası atıp belki para bile toplayabilir.
olabilir. Yani ama hani mesela daha önce hiç dile getirilmiyor olduğu halde konut krizi ortaya çıkınca, kira krizi ortaya çıkınca dile getirilmeye başlanan ve şimdi böyle daha da fütursuzca söyleniyor olan işte üçüncü evden başlayarak emlak vergilerini artırmak vesaire gibi bir takım şeyler gündeme gelecek diye düşünüyorum. Bu
Çok
da
hayırlı bir iş olur öyle bir şey yapsalar.
bu tür düzenlemelerle varlıklıların yüksek gelir gruplarının vergilendirilmesi sağlanacak ve bu da ekonomide düşük gelir gruplarına kaynak aktarımının mümkün hale getirecek. Bu da çok kısa süre içinde, yani çok kısa derken 2 hafta, 2 ay vesaire söz etmiyorum ama böyle hani 2 yıl sürecek bir şeyden söz ediliyor. O kadar sürmeyecek işte. Önümüzdeki yıl bu vakitler işler ciddi ölçüde iyileşmiş olacak diye bir hissiyatım var. Bunu da söyleyeyim, bunu da peşinen bildireyim. Bu sadece bir hissiyat, bir tahmin. Çok ciddi bir ölçüde yanılıyor olabilirim ama benim şimdi baktığım zaman gördüğüm tablo böyle bir tablo. Bu şu manaya da gelmiyor. Böyle bir ekonomik iyileşmenin siyasal bir sonucu olacağını da tahmin etmiyorum. Yani aa bak tamam Erdoğan yine toparladı filan diye bir durum da olmayacak. Erdoğan böyle bir şey gerçekleşirse bunu kullanmaya çalışacaktır ama bu da elinde patlayacak diye düşünüyorum.
Bunun üstüne belki birazcık dışarıdan kredi alınabilir ya da biraz da doğrudan
Gelecek.
gelebilir ise herhalde bir canlılık daha hızlı olur.
Gelecek diye düşünüyorum zaten. Yani zaten ciddi bir transfer var yani. Batı fonlarından ciddi bir transfer var. Ve bu artacak diye de düşünüyorum. Zaten bu sözünü ettiklerim sadece Türkiye'nin iç dinamikleriyle ilgili değil. Dış konjonktür de buna müsait. Dolayısıyla da ekonomide buradan daha kötü olmayacağız gibi bir tahminim var yani. Siyasette de buradan daha kötü olmayacakmışız gibi bir şey var. Bakalım heyecanlı bir
G'ye doğru gidiyoruz diyorsun.
süreç yaşayacağız. Yani şimdi yaz aylarında siyasette böyle normal hep olan bir atalet olur. Yine olacaktır yani ama
Yani rölantiye alınmış olur. Yani mecliste kapanacağı için şey olur. Sonbahara kadar çok fazla bir şey olmaz. Belki işte sonbahara doğru Saadet'in kongresi olacak. Tüzük kongresi olacak CHP'nin. Öyle bunlar çok büyük bir siyasi hareketlilik sağlamaz ya.
evet yani sonuçta belediyeler el değiştirmiş olan belediyeler bu işte mali problemleri nasıl çözecekler vesaire falan filan. Yani bu onlarda bir hareketlenme gerçekleşecek olursa falan Türkiye yeni bir faza girecek. Bu faz mevcut siyasi aktörler tarafından ne kadar okunup nasıl değerlendirilir bunu bilmiyorum. Yani ama yani sezon kapandı, yeni bir sezon başlayacak gibi bir durum var yani ortada. Bakacağız bakalım yani.
CHP bu gidişatı belediyelerle nasıl ayak uydurabilir? Tabii bu en önemli sorulardan birisi. Henüz daha yeni devraldığı belediyelerde kadrolaşmayı tamamlayamadılar. Dolayısıyla çarklar dönmüyor oralarda. Acil olan bazı işler yapılıyor ama normal çark dönüşü olmadı daha sağlanmadı. Çünkü atamalar bitmedi. Burada da kadro bulamadığı söyleniyor CHP'nin. Elinde yeterince kadro olmadı. İşte mevcut CHP'nin yönettiği belediyelerden oralara kadro aktarması var. Bunun içinde mesela İstanbul Planlama Ajansı daha önce kurulmuştu. İmamoğlu iktidara gelir gelmez ilk belediye başkanlığında. Bu işte Marmara ve Trakya belediyeleri de buraya bağlanarak onun üzerinden buranın kadro ihtiyacı karşılanacak deniyor. Şimdi benzer şeyin İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden Ege Planlama Ajansı'yla bütün Ege bölgesine yönelik böyle bir merkezi planlama olsun isteniyor. Bir de CHP Genel Merkezi ya bize de sorun filan bizden de izin alın gibi bir bakış açısıyla denetim yukarıdan denetim yapmaya çalışıyor. Kontrol etmeye çalışıyor daha doğrusu. Bütün bu biraz da tepkiye de yol açıyor. Ben hani yerelden biraz biliyorum. Oradaki insanlar bir yere gelmek istiyor ama muhatap bulamıyor karşısında. Buradaki yereldekini tanımıyor yukarıdaki. Yani o planlama ajansındakiler. Buradaki yeni gelmiş meclis üyeleri de onu tanımıyor. Filan böyle bir karmaşa hali de var.
Şimdi benim açımdan CHP'nin en ciddi cinneti bu zaten, yani şu son dönemdeki böyle her şeyin bu belediyeleri kazandık bir merkezileştirelim falan hali, bir cinnet hali. Burada şeye güvenim, senin sözünü ettim, o yerel oyunculara güvenim. Yani ne diyorsunuz siz kardeşim, ben burada uğraşmışım, didinmişim, belediye başkanı olmuşum, bana böyle İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan direktifler falan, yani kadrolar, şunlar bunları takmam ben noktasına geleceklerini ümit ediyorum. Yani yoksa cinnet hali bu yani. Geçen hafta içinde eğitim konuştuk. Aslında atladım yani. En şık örneklerden bir tanesi şeydi orada. Bu Büyükelçinin üzerinden işte bir tür akademi kurup o akademiden sertifika almayanlara belediye meclis üyesi adayı olma imkanı bile vermemek falan gibi bir takım böyle salak saçma şeyler dolanıyor ortada. Yani bunların hayata geçmeyeceğini biliyorum. Yani sonuçta kendi aydınlanmış çocuklarının gazı alınıyor ama pratikte bunlar yaşamaz diye düşünüyorum. Ama pratikte bunu dayatacak olurlarsa hepsi ellerine patlar yani. Bu yürümez yani. Böyle bir şey yürümez.
Şu anda
Umarım.
yürümüyor zaten, bir sıkıntı var. Evet, hani bazı özellik isteyen kadrolar için o mevcut belediyenin dışından insanlar gelebilir ama karar vericiler nezdinde bunun yapılması çok da doğru değil. Çünkü oradan seçilmiş gelmiş insanlar var. Onlar içerisinden çıkaracaksın. Bir iki takviye yapabilirsin, o kadar, ama esas kadroyu dışarıdan kurmaya kalkarsan olmuyor.
Ya bu belediyecilik işleri dediğin tantana böyle ne bileyim yani ayda yetiştirilmiş ekstra insanlar falan filan gerektiren şeyler değil yani. Sonuçta bütün belediyeler iyi kötü o işlerini gerçekleştiriyorlar. Ben yani birçok belediyeyle iç içe oldum. İnsanlar öğrenir kardeşim. İnsan kaynakları departmanının başına birisini getirirsin. Adam bilmiyordur, öğrenir. Yani defalarca şahit oldum yani bu tür şeylere.
Şimdi tersinden
Yıllar.
baktığımızda da aslında şöyle de bir durum da var. Belediyeler uzun yıllar aynı partinin elinde kaldığı için, AK Parti'nin elinde kaldığı için kadrolar tek tip kadro haline gelmiş. Yani aynı siyasi anlayışa ya da aynı inanca bağlı, aynı ekibin ürünleri, ona muhalif olan ya da onun karşısında olan herhangi bir kişi orada barınmamış. Bu aslında bir başka açmaz belediyeler açısından. Dolayısıyla toplumun bütün sosyolojisi orada yansımıyor. Bütünüyle yansımasa bile belli oranlarda yansıması lazım. Orada muhalif de varsa muhalifin de bir takım bürokratının, temsilcisinin orada görev yapıyor olması lazım rahatlıkla. Mesela bu devlette öyleydi. Mesela benim bir arkadaşım CHP iktidara geldiğinde bu Demirel'le birlikte müfettişti ve şeydi, cezalandırılmıştı, kenarda duruyordu. Ama devletin içerisinde çalışıyordu. CHP gelir gelmez hemen onun danışmanı yaptılar. Sen bunda rahat çalışırsın diye. Ve bürokrasi de onun üzerinde rahatça çalıştı. O da diğerleriyle ilişki kurdu. Rahatlamıştı herkes. Bunun gibi mesela belediyelerde rezervde insan yok her parti için.
Yani ben şimdi bu tür belediye kaç tanedir? Yani çok uzun süredir, 25 yıldır AKP'nin elinde olup şimdi CHP'ye geçmiş kaç belediye vardır falan bilmiyorum. Ama şunu biliyorum yani böyle atıyorum Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, merkez belediyelerden bir tanesi yani. Eskişehir'in en büyük belediyesi, Büyükşehir'den sonraki en büyük belediye yani. Bu 25 yıl içinde 3 kere el değiştirdi. Yani AKP'den CHP'ye, CHP'den AKP'ye, tekrar AKP'den CHP'ye geçti. Dolayısıyla orada iktidar olmuş olan bütün kadroyu değiştiremeyeceği için AKP tarafı zamanında işe alınmış olanlarla CHP'liler, CHP zamanında işe alınmış olanlarla AKP'liler çalışmak zorunda kaldılar. Ve çalışıldı. Yani kritik bir takım pozisyonlara atamalar yaparsın.
Evet.
Yani sonuçta belediye bürokrasisinde yer alıyor olan, yani benzerini burada İmamoğlu'nda gördük. Büyükelçen 25 yıl önce ilk defa belediye başkanı olduğunda yanına 3 kişiyle geldi. Ondan önce işte doğru yolda olan belediyenin kadrolarıyla
İşte
yıllarca çalıştı.
belli bir tarihe kadar böyle çalışılabiliyor idi. İşte AK Parti ile birlikte bu biraz değişti gibi gözüküyor. Yani o da uzun yıllar aynı kadroda olması, aynı partide olmasından kaynaklanıyor da olabilir. Tek düzeyleşti kadrolar. Farklı farklı niteliklere sahip ve siyasal eğilimlere ya da sosyal eğilimlere sahip insanlar kalmadı çok fazla. Deniyor yani, benim de içinde olmadığım için çok fazla
Öyle mi?
konuşmam.
Öyledir, onu öyle tahmin ediyorum. Şimdi mesela Denizli Belediyesi ne kadar süreli AKP'nin elinde kaldı?
2004'ten beri AK Parti'nin elindeydi.
Şimdi Denizli'de mesela böyle bir sıkıntı olabilir ama mesela Balıkesir'de muhtemelen yoktur. Yani AKP'den MHP'ye, MHP'den CHP'ye geçti değil mi?
Sonradan AK Parti'ye geçti galiba. AK Parti'den geçti yine.
Yani ne kadar bu şeyde kaldı, AKP'de kaldı
İlk
bilmiyorum
defa
ama yani
CHP aldı Balıkesir.
şey ama hep AKP'de mi kaldı yani 25
Evet.
yıl boyunca?
Evet, hep AK Parti'de.
Ama yani işte
Manisa öyleydi mesela. Hep işte MHP ya da AK Parti'ydi. CHP ilk defa aldı orada da. İşte
ya yani AKP olması durumu
çok değişti.
değiştirir. Değiştirir yani. Çünkü MHP'nin kadrolaşma anlayışıyla AKP'ninki çok farklı yani. Yani MHP Manisa'yı aldığı zaman AKP'den almış bir CHP'den bile daha huzursuz hissetmiştir kendisini yani.
Evet.
Ama ana hatları itibariyle bu iş, tekrar söyleyeyim yani, birkaç kritik pozisyon atamayla çözülebilir bir iştir. Çünkü herkesin ekmeği orada yani. Böyle çok insan tanıdım ben yani.
Hayır öyle de 45 gün oldu mesela kadrolar kurulmadı. İşte Beyoğlu Belediyesi'nde öyle bir durum var. Mesela Üsküdar herhalde daha kurulmadı. Orada da öyle. Yakından
Bu
bildiğim
büyük
için.
ölçüde İstanbul için büyük ölçüde İmamoğlu'nun bütün belediyelere hakim olma çabasından kaynaklanıyor ve yanlış bir şey bence. Ama yani bunun benzeri diğer yerlerde de var mıdır? Yani bu işte EPA vesaire falan falan gibi şeylerle böyle bir şey mi yapılmaya çalışılıyor? Eğer öyle bir şeyse bu çok sıkıntılı. Ama şunu söyleyebilirim ben ya, mesela AKP'den CHP'ye geçmiş bir belediyedeki sıkıntının benzeri İzmir'de, Büyükşehir'de CHP'den CHP'ye geçti yaşanacak. Yaşanıyor yani. Çünkü oradaki hizipleşme, yani Tunç Soyer 5 yıl önce belediyeyi ele geçirdiğinde yaşadığı sıkıntı muhtemelen AKP'den ele
Evet.
geçirseydi yaşamayacaktı kadar büyük bir sıkıntıydı yani. O dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni daha yakından biliyor idim. Yani ciddi bir biçimde Kocaoğlu'nun sabotajına maruz kaldı Tunç Soyer. Şimdi de muhtemelen şimdiki başkan da Tunç Soyer'in sabotajına maruz kalacak ve kalıyordur yani. Bilmiyorum, takip etmiyorum şimdi de, ama bunların böyle merkezi bir takım şeylerle düzene sokulmaya çalışılması, Ankara'nın olaya hakim olmaya çalışması falan cinnettir yani. Yani Bursa'da yeni seçilmiş olan belediye başkanının yeğenini, baldızını falan falan bir yerlere yerleştirmesi kötü müdür? Kötüdür. Bunu Ankara'dan kontrol etmeye çalışmak daha kötü sonuç doğurur. Bunu demeye çalışıyorum. Yani Bursa'yı misal gösterip her yere misal görüp her yere böyle vaziyet etmeye kalktığın zaman ortaya çıkacak tablo daha acıklı bir tablo olur. Umarım yereldekiler buna direnç gösterirler yani. Ama bir süre bir sıkıntı yaşanacağı görünüyor.
Evet, bu yargıdaki atama şeylerine girmeye gerek var mı? Emniyet müdürlüğünde değişiklikler. Yani devletin kadrolarında bazı değişiklikler yapılmaya başlandı Erdoğan tarafından. Galiba bu birazcık MHP ile karşı karşıya geliyormuş gibi ya da o kadrolardan uzaklaşılıyor, kurtuluyormuş gibi de anlaşılıyor. Ama çok da belirgin bir şey de yok orada. Bahçeli ile görüşmesinde muhtemelen bunlar da gündeme gelmiştir. Ama Yargıtay'ın ilk defa bu kadar uzun süre başkanını seçememesi bir kriz haliydi. Bir de Anayasa Mahkemesi ile karşı karşıya gelmişti. Üçüncü Ceza Dairesi o kararları uygulamadı. Onun başkanı aday olmuş idi. O şimdi çekildi. Ve bu Erdoğan'ın müdahalesiyle gerçekleşti deniliyor. Bu yargıyı daha mı iyiye götürür, daha mı kötüye götürür? O da çok da net değil ya.
Yargı zaten olabileceği kadar kötü ve evet yani bu konuda daha da kötüye gider. Benim buralarda bir şeyim yok ama bu emniyette ve yargıda olup bitenleri ben de herkes gibi yorumluyorum. Yani çok elimde malumat olmadan AKP MHP arasındaki hesaplaşma ve pazarlık içinde okuyorum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama öyle okuyorum. Dolayısıyla Yargıtay'da MHP'nin bir biçimde gol yediğini düşünüyorum. Ama bu gollerin ne manaya geliyor olduğu, maçı kimin kazanacağı konusunda bize bir şey ipucu verip vermeyeceği şüpheliyim yani. Bilmiyorum. Ama ortada bir hesaplaşma,
Var.
var zaten vardı olan bir huzursuzluğu ciddi ölçüde şişkinlik yarattığı kanaatindeyim yani. O noktaya geldiğimiz kanaatindeyim. Yani bu yaz hani normalde siyasetin rölantide gideceğini, her yaz gibi rölantide gideceğini düşündüğümüz bu dönemde aslında bu hesaplaşma kızışabilir. Onun sonuçlarını görürüz.
Tabii bu bir de beklenen Bakanlar Kurulu değişikliğine de yol açar ise ve o değişikliğin rengini de bakarak bunu daha iyi anlayabiliriz. Yani bu kadrolaşmaya izin veren, göz yumanlar gidip onun yerine daha başkaları gelirse aha, bu devam edecek diye anlamak mümkün o zaman.
Evet yani sonuçta ama bütün bunların aslında hani o programa başlarken söylediğim ertelenmiş kararlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir nokta gelecek, bu kararları vermek gerekecek. Yani Türkiye uluslararası planda nerede duracağına dair bir karar vermek durumunda kalacak. Üstüne de içeride de buna göre hizalanmalar gerçekleşecek. Şimdi burada belki hani sözünü etmemiz gerekiyor olan şey bu Avrupa Günü vesilesiyle
Evet.
İmamoğlu konsolosları ağırladı vesaire ve orada
Yani
ciddi
şöyle bir
çıkışlar.
tablo var. Aslında şöyle sorayım, soruyor. Daha rahat cevap verebilirsin. Özgür Özel işte seçimden sonra, daha doğrusu dış dünyaya açıldı CHP. Adeta Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinde devreye giren ve gidip karşılıklı kürsülerde konuşan bir CHP gördük. Hem Özgür Özel gitti Avrupa'da çeşitli yerlerde görüş konuştu. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu gitti. Ayrıca İmamoğlu dediğin gibi Avrupa Günü toplantısı yaptı. Arkasından da konsolosları topladı. Mesela Atina Belediye Başkanı geldi, ondan temas kurdu. Muhtemelen bu temaslar da artacak. İşte dışarıdan gelenler ziyaretlerini bu belediye başkanları ve Özgür Özel de işin içerisine dahil edecek şekilde yapıyorlar. Birdenbire yani CHP görünür bir şekilde Türkiye'nin dış ilişkilerinde kendini yer edindi.
Evet, bu önemli bir eksiklikti. CHP açısından en önemli eksikliklerden bir tanesi buydu. Ama net toplamda biz halihazırda bütün bu temasların arkasından CHP'nin uluslararası planda bize nasıl bir Türkiye öngörüyor olduğu konusunda bir fikir sahibi değiliz. İmamoğlu'nun Avrupa Günü'nde yaptığı konuşma hariç, yani İmamoğlu'nun Avrupa Günü'nde yaptığı konuşmanın içeriği bariz bir biçimde işte İsrail'i kınayan, Batı'nın bu anlamdaki ikiyüzlülüğünü kınayan ama bunu yaparken de Batı'nın yanında olan bir pozisyon. Yani şimdi Türkiye'de bütün ulusalcıların, bütün tatlı su solcularının vesairenin yani eğitimli orta sınıfların hoşuna gidecek artı alt orta sınıfların da hoşuna gidecek bir pozisyon yani. İyi kötü böyle bir pozisyon koydu ortaya. Ama biz yani CHP'nin diğer temaslarından CHP bize neyi vaat ediyor bilmiyoruz hala.
Şeyi de eleştirdi, Avrupa'nın göç politikasını ve Türkiye gibi ülkelere gönderme, yani Türkiye'nin Avrupa ile yapmış olduğu o anlaşmaya da itiraz etmiş oldu.
Evet. Yani işte bütün bu paket halinde yani çok ortalama avamdaki ruh durumunu yani biz sizinleyiz ama siz bize kötü davranıyorsunuz. Bunu da kabul etmeyeceğiz yani.
Evet.
Hikayesi buydu yani İmamoğlu'nun. Ama dediğim gibi hani CHP'nin genel olarak bize dış politikada görünürlüğü anlamlı bir fark CHP açısından buna vurgulamak gerekiyor ama bu bize CHP'nin pozisyonunun ne olduğu konusunda bir ipucu vermiyor. Bu sadece dış politikada değil yani aslında ekonomide bize neyi vaat ediyor, sosyolojik olarak neyi vaat ediyor, siyasi olarak neyi vaat ediyor da bilmiyoruz yani CHP'nin. Geçen de bir CHP'liyle konuşurken dedim ya sonuçta Erdoğan döneminin sona ermesini talep ediyorum kendi hesabıma, kendi pozisyonum itibariyle. Ama bunun yerine CHP aldığı zaman başımıza ne gelecek olduğunu da bilmiyorum yani. Yani bunun netleşmesi gerekiyor kanaatimce.
Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu temaslar arttıkça ister istemez CHP'de kendi bakış açısını, varsa bir programını, yoksa da bir program inşa etme sürecini başlatacaktır.
Evet, umarım. İmamoğlu'nun o Avrupa günündeki konuşmasında bir şey eksikti, kasten eksik bırakılmış olduğunu düşünüyorum. Ona işaret edeyim yani bitirmeden. Kıbrıs meselesi yoktu. Yani bizim Avrupa ile ilişkilerimizi bloke ediyor olan
Kıbrıs.
temel şeylerden bir tanesi Kıbrıs. Yani Güney Kıbrıs'ın blokajı diyelim. Dolayısıyla hani bu konuda bir CHP'li böyle bir pozisyon aldığında ilk bekleyeceği şey Kıbrıs olduğu için yadırgadım. Yani İmamoğlu'nun sıradan bir CHP'liyi o kadar da önemsemeyebilecek olduğunu işareti olarak anlamlı buldum.
Belki de işte iktidarın adım atması bekleniyor bu konuda, Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakerelerde. O adım atsın, ondan sonra biz tutumumuzu alalım gibi bir tehir de yapmış olabilir.
Bilmiyorum yani ben öteki türlü okudum yani. Yani CHP'liler zaten cepte biz şimdi ötekilere biraz mavi boncuk dağıtalım gibi okudum. Ya da işte hani İmamoğlu'nun bak ben CHP'liyim ama bildiğiniz CHP'lilerden değilim deme ihtiyacı hissetmiş olduğunu düşünüyorum. Ama dediğin gibi sonuçta dış politikada aksiyon alan ben de varım diyen bir CHP var ve bu bizim yıllardır, çok uzun yıllardır şahit olmadığımız bir şey yani. Kıbrıs meselesi dışında herhangi bir konuda ağzını açmayan, herhangi bir yerde hiçbir pozisyon almayan bir CHP'ye çok alışmıştık. Bu da genel olarak CHP hakkındaki tırnak içinde hani bir şey değişiyor duygusuna sebep olan şey bende yani.
Burada benim bir şeyi de işaret edeyim. Üzerinde belki sen de bir şey söylersin. Türk medyası içine girdiği bir sıkıntı yaşıyor. İşte kutuplaşmıştı. İktidarın yandaşı olan epeyce bir medya var idi. Bugün tıkandı, işte görmedi. Tam da bu ortamda Cumhuriyet 100. yılını kutladı. Cumhuriyet Gazetesi. O bir ümit olabilirdi. Çıkış gösterebilirdi en azından bu buhranlı dönemde yeni bir medya yapılanmasının nasıl olacağına dair bize işaretler verebilirdi. Ama oraya katılanların yaş ortalaması 65 idi ve hiçbir genç yok. Ve çok ilginç, iş dünyası en üst düzeyde ve kurumsal olarak orada ama sendikalardan kimse yok. Kılıçdaroğlu orada ama Özgür Özel ve İmamoğlu orada değil. İmamoğlu gerçi Avrupa Günü nedeniyle ve Avrupa'dan misafirlerim var gerekçesiyle katılmamıştı ama bir mesafe olduğu orada gözüküyor. Bu Cumhuriyet'in 100. yılını kutlaması sanki bir yeni medyanın ben sahibiyim, ortaya çıkacağım değil, geçmişe dönük, aa bak biz neler yaptık filan diyen bir şey, hal idi. Yani yeni Türkiye, AK Parti'nin yeni Türkiye'si Faso yaptığı bir yerde eski Türkiye'nin temsilcisi olarak yepyeni bir ruhla çıkmak yerine 65-70 yaşındaki bir kadroyla karşımıza çıktı.
Ben Cumhuriyet Gazetesi hakkında konuşmasam çok daha iyi olacak. Yani benim açımdan hayatımın herhangi bir döneminde bir olumlu bir şey duygusu uyandırmadı bende Cumhuriyet Gazetesi. Yani eski Türkiye'de de daha eski Türkiye'nin temsilcisiydi. Yani hep antika bir Türkiye'nin temsilcisiydi benim açımdan. Ama işaret ettiğin şeyde hususlar çok anlamlı göstergeler. Cumhuriyet Gazetesi komünitesinin çok dar bir konu. Yani 100 bin kişilik bir komünitenin İşaret yani işte cebimde Cumhuriyet Gazetesi olacak ki birbirimizi tanıyacağız yani gibi bir şeydi. Benim açımdan hep öyleydi. Ve o 100 bin kişinin malı olmakla gurur duyan bir şeydi. Yani 100 bin kişi, 101 bin kişi yapmamış olmakla gurur duyan bir şeydi. Benim açımdan hep böyleydi yani. O 100 bin kişi de benim için çok sempatik bir 100 bin kişi değil. Aralarında çok arkadaşlarım var. Ama Türkiye ve dünya okumaları açısından hani kendileriyle oturup 2 saat konuşabileceğim insanlar değiller yani. Yani gazetenin muhtevasından söz etmiyorum. O 100 bin kişi Cumhuriyet okuru olmakla hayatını kimliklendiren o 100 bin kişi benim açımdan Türkiye'nin kendilerine güven duyabileceği insanlar değil. Cumhuriyet de o yani benim açımdan. O 100 bin kişi. Ama hani Türk basınına okul olarak çok insan yetiştirdi deniyor. Öyledir. Basını sen benden iyi biliyorsun. Onlardan bir tane
80'den
kaybettik.
sonra o vasfını yitirdi. 80'lerin ortasında bitti o vasıf.
Yani senin adaşını bu vesileyle bu arada kaybettik biz hani.
Genel başlangıç, evet.
Bir de o oldu yani. Hani o Cumhuriyet'in elemanıydı. Yani orada yetişmiş biriydi.
Evet, orada yetişti. Adana temsilcisiydi. İşte uzun yıllarda çalıştı ama ne yazık ki sürgün öldü. Almanya'da yaşamı orada nihayet erdi. Ve Almanya'ya gömüldü maalesef. Türkiye'ye gelemez.
Yani benim gördüğüm kadarıyla onun ölümü ve cenazesi Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yılından daha çok yankı
Evet.
uyandırdı. Yani anladığım kadarıyla saygıdeğer bir basın mensubuydu
Evet.
ve yeterince de etrafında saygı uyandırmış, sevgi uyandırmış
Evet,
biriymiş yani. Beni
itibar
tanıdık.
saygı gören birisiydi. İddiasız iddialı bir adamdı. Ve pek çok mühim iş yapmış olmasına rağmen ben bunları yaptım falan deyip ortada dolanan birisi değildi.
Yani işte o tür insanları yetiştirmiş olması itibariyle Cumhuriyet Gazetesi'ne bir belki muhabbet besleyebilirim ama onun dışında Cumhuriyet okurlarının profilleri itibariyle benim açımdan ve Cumhuriyet Gazetesi'nin de o profili de pekiştiren, yani
Bir şey.
onun olumlu yanlarını pekiştiren vasfı nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi'ne bir
Bir yankı
yankı
odası diyelim. Öylece
evet.
kapatalım istersen. Sevgili
Efendim?
dostlar, burada bitiriyoruz programı. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.